Herkese merhabalar. Okyanus Ötesi programında TR724 ekranlarında Adem Yavuz Arslan'la birlikte karşınızdayız. Her cuma olduğu gibi bu cuma da Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye kadar uzanan bir coğrafyadan neler olup bittiğine ana hatlarına bakmaya çalışacağız. Adem merhabalar, günaydın diyeyim.
Merhaba, günaydın.
Bugün Ramazan'ın dördüncü günü. İşin doğrusu böyle açlıkla falan çok fazla bir sıkıntı ben çekmiyorum ama biraz uykusuzluk sıkıntı oluyor. Bir taraftan çalışmamız gerekiyor, öbür taraftan oruç, iftar, sahur derken uykusuzluk bayağı bastırıyor. Senin durumlar nasıl?
Evet, yani düzene alışmamız ilk günlerde biraz daha zor oluyor tabii, çünkü gece gündüz karışıyor. Ama Ramazan'ın güzelliklerine bakıp bu bölümü biraz geride bırakmayı tercih ediyoruz. Tabii bu benim 7. Ramazan'ım,
Evet.
Amerika'daki. Bayağı bir özlediğimiz şey var Ramazan'a dair, ama öbür taraftan buranın da kendine ait orijinallikleri, güzellikleri var.
Evet. Ramazan her yerde işin orası güzel geçiyor. Bu Raindrops TV'de Ramazan özel program var, onu seyrediyorum da. Böyle dünyanın değişik yerlerinden Ramazan'ı kutlayanlar, iftar sofralarına katılanlar var. Herkesin yüzünde böyle bir Ramazan mutluluğu görüyorum ben. Demek ki bir atmosfer oluşuyor. Bir taraftan da
Programda
aşı... Evet.
değil mi? Dikkat çekici bir şey vardı o programda. Şöyle ki, birincisi farklı bir jenerasyon var. Yani yeni bir jenerasyon, hem sunucudan hem programa katılan insanlardan. Ben de izliyorum. Raindrops güzel bir iş çıkartıyor. Bir bölüm çok dikkatimi çekti. Şöyle ki, sunucu Avustralya'da, programın yönetmeni Kanada'da, programın teknik işlerine bakan isim Avrupa'da, Almanya'da, işte programa katılımcıların bir kısmı Afrika'nın başka bir ülkesinde, bir kısmı programa katkı sağlayanlardan, yöneticiler şeylerden bir tanesi, bu bölümü yapanlardan bir tanesi Uzak Asya'da. Şöyle bir baktığın zaman aslında enteresan bir tablo karşına çıkıyor. Ya ben mesela o bölümü çok önemsedim bu programlarda, Ramazan programlarında. Bir de mesela gençlerin hazırladığı bir program daha var. Onu gördün bilmiyorum. Hani bir jenerasyon farkı ortaya çıkmış. Evet, YouTube'un yaptığı programı görüyorum, Ramazan programını. Evet, gerçekten çok farklı perspektifler var ve dünya Ramazanlaşıyor lafı aslında sadece laf değil. Yani ortaya
Evet,
farklı bir
evet.
tablo çıkmış. Çünkü
Çok
güzel tarafı o.
iyi bir konu. Evet, iyi bir konunun altını çizdim. Ben Raindrops TV'de Ramazan programı yapan arkadaşlarla böyle biraz yakın temastayım. Sık sık görüşüyoruz. Şimdi diyor işte bana gösteriyor bazen bilgisayardan. Bak diyor, burası işte Tanzanya. Buradan sunuş çekiyoruz. Öbür taraftan Endonezya'da bir editing yapıyoruz. İşte Kanada'da bir arkadaşımız, Amerika'da başka bir arkadaş falan. Ta 1990'larda Ramazan programı yapmış birisi olarak bugün geldiğimiz nokta gerçekten benim için de hayret verici bir hal almış durumda. Ama yani bunlar işin güzel tarafları. Teknolojiyi çok iyi değerlendirebilmek, dünya insanı olabilmek adına güzel ve televizyonculuk birikimini böyle YouTube yayınlarında da gösteriyor arkadaşlar. Güzel, tavsiye ederim. Raindrops TV'deki Ramazan programı İstanbul saatine göre yayınlıyorlar. Güzel bir program oluyor. Bir taraftan aşıları da olduk. İlk aşı 2 Nisan'da oldum ben. Seninki de o gün müydü, bir sonraki gün müydü?
Aynı
Aynı
gün.
günde olduk. Şimdi bu ayın sonunda ikinci aşıyı olacağız inşallah, Allah nasip ederse. Fakat genelde ikinci aşıyı olanlar o gün böyle bir off duruma düşüyorlar. Baş ağrısı, ağrı vesaire yaşıyorlar. İlk aşıda ben çok böyle bir sarsıntı yaşamadım ama senin tweetinden gördüğüme göre senin ilk aşıda da biraz sarsıldın, değil mi?
Yani bir buçuk gün süren yoğun bir baş ağrısı, yüksek tansiyon gibi sorunlar başladı. Bayağı bir ağır bir baş ağrısıydı. Yani ben hani neredeyse kafamı kaldıramadım lafı, laf değil yani, gerçekten o gün bayağı bir duman etti beni, ama yani bu herkeste farklı sonuçlar veriyor olabiliyor. İkinci de dediğin gibi olabilir, ama ne yapalım yani, olması gereken bir süreç, onu yaşayacağız. Ama ben aşıdan
Evet.
çok şu an dikkat çekiyor benim açımdan. Ya Türkiye ile konuşuyorum her gün doğal olarak. Bir sürü insanla temas halindeyim. Ya Türkiye gerçekten, hani oraya geçince konuşuruz, ama şimdi Amerika ile Türkiye'deki şeye bakıyorum. Yani bulunduğumuz bölgedeki Amerika'nın çoğunda, çok büyük bir kısmında şu anda 16 yaş üstü herkes aşıya ulaşabiliyor. Yani Amerika bu konuda gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Altını çizmek lazım, hakkını teslim etmek lazım. Yani 16 yaş üstü, hani Türkiye'de aşı yok, insanlar aşı bulamıyor. Burada Amerika içerisinde çok başarılı bir performans sergilendi. Aşıya ulaşmak kolay. Aşı konusunda çabalar oldukça yaygın. Hatta çok matrak görüntüler de görüyorum. Mesela şöyle ki, Amerika'nın orta ve iç kesimlerindeki, Amerika çok büyük bir kıta sonuçta. Hani bir ülkeden, bir kıtadan bahsediyoruz. Yani böyle çok uçsuz bucaksız yerlerdeki küçük köylerde vesairelerde aşılar için çalışmaları görüyorum. Hani biz filmlerde ya da Türk haberlerinde hep yaparız işte dağ başında helikopterle ya da katırsında giden sağlık görevlisi. Ya onların benzerini şu an şeyde yaşıyoruz. İşte hiç Amerika'da bir yerde gördüm şeyde haber yerel haberlerden birinde gördüm. Ya otobanın kenarına istasyon kurmuşlar. Çünkü gerçekten yakın mesafelerde sağlık ocağı vesaire yok çünkü. Gerçekten bomboş araziler. Ama oralarda bile çok ciddi bir şekilde aşılama var. Yani düşünün eczane yok. Hani en yakın yerleşim yerinde eczane bile yok. Ama başarılı bir şekilde götürüyorlar. Şu an 16 yaş üstü herkes aşıya
Evet, pek çok noktada aşılar yapıyorlar. Online giriyorsunuz, kendinize bir randevu alıyorsunuz. O aşılardan bir tanesini size yapıyorlar. Böyle bir de bekletiyorlar bu 15 dakika kadar. Galiba bütün dünyada uygulama bu. Aşıdan sonra hemen bir etkisi var mı diye bakıyorlar. Bakın bu da benim aşı olduğum an.
Evet.
bu evet. Geçen işte ne kadar oldu? Aynı ikisiydi. Yaklaşık 2 haftalık bir süre bu. Sonrasında da bakalım şimdi ay sonunda aşı olmayı bekliyoruz. Fakat aşıda bir tartışma var. O da 3 tane aşı uygulanıyor şimdi Amerika'da. Pfizer, BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson. Ama Johnson & Johnson'la alakalı bir durdurma kararı aldılar. Onu takip ediyorsun değil mi?
Evet. Evet, şu anda büyük bir şok yaşanıyor. Yani şöyle, yani şok dediğim çok büyük bir rakam değil. Yani Amerika'daki aşılama performansına bakıldığı zaman Johnson & Johnson'da tekrar aşı olması gereken kişi adedi çok yüksek değil. Ama tabii büyük bir şok. Çünkü Johnson & Johnson aşısının özelliği tek doz olmasıydı ve hani o siz seçemiyorsunuz tabii. Gittiğinizde hangi aşı ellerinde mevcutsa onu yapıyordunuz ama bazı yerlerde size seçme imkanı da verdiler. O da ilginç bir konuydu. Yani gidiyorsunuz hangi aşıyı olmak istediğinizi söylüyorsunuz. Onu yapıyorlardı. Benim seçme şansım olmamıştı. Biz gittiğimiz yerde sadece Moderna vardı. O yapıldı.
Evet,
Ama
bizim
evet ama burada şu oldu. Şimdi 6 kişinin kan pıhtılaşması sebebiyle ölümü üzerine aşıda bir şüphe ortaya çıktı. Ve bu şüphe sebebiyle hani durumu değerlendirmek için her ihtimale karşı diyerek Johnson & Johnson aşısını durdurdular. Şu anda o durduruldu. Yani yapılmıyor. O aşıyı olanlar yeniden diğer aşılardan randevu alıp o aşıya geçecekler, o aşıyı kullanacaklar. Tabii buradaki tartışma daha çok şey, hani her ihtimale karşı türünde bir tartışma. Yani ne kadar etkili oldu, bu kan pıhtılaşması sebebiyle ölüme neden olan olay gerçekten bu aşıdan mı yoksa başka bir şeyden mi kaynaklanıyor? Bunun çalışması var. Birkaç gün içerisinde bu aşının durumuna dair daha fazla açıklama yapılacağı söyleniyor ama her ihtimale karşı alternatif aşılardan da insanlardan yapılmasında fayda var dediler. Tabii bir de dünden bu yana herkesin konuştuğu şey şu. Tartışma biraz da farklı. Mesela üniversitelerden bir tanesinin bir şeyi görmüştüm hocasını. Connecticut Üniversitesi'nden bir hocanın açıklaması vardı. Aşı yıllarca koruma sağlayacak diye ama Pfizer'ın yöneticisi de diyor ki işte 6 ayla 1 yıl içerisinde yeniden bir aşılanma ihtiyacı var olabilir diye. Tabii bu da işi değiştiriyor. Yani tartışma büyümeye devam edecek. Çünkü eğer her yıl yeniden aşılanmak gerekiyorsa bu grip aşısı gibi çok uzun yıllar biz korona ile yaşayacağımız ve koronadan sürekli tedavi olacağımız, aşı olacağımız anlamına geliyor. Tabii milyarlarca dolarlık bir sektör bu. Tartışma bu yönüyle de devam ediyor ama hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir taraftan en ücra köydeki insanlar bile aşılanıyor. Herkes aşıya ulaşabiliyor. O konuda gerçekten takdir etmek lazım. Amerika süreci iyi yönetiyor. Ama bir taraftan da aşının faydası, zararı ve diğer konularda da bir tartışma devam ediyor.
Evet, yani bu korona mevzusu insanlığa bir sardı. Öyle kolay kolay kurtulunabilecek gibi durmuyor. Hadi aşı oldu, herkes aşı olunca dünyada büyük oranda aşılama yapılınca artık bundan kurtulacak gibi zannediyorduk. O senin dediğin gibi dünkü o CEO'nun açıklamasını ben de görünce tabii ticari meseleler bir tarafa ama insan ister istemez sağlık konusu olduğu için endişe ediyor. Her sene bu olacaksa ve eğer yeterince başarılı sağlanamayacaksa şu andaki oluşan olağanüstü hayat standartları, yaşam tarzları insanın artık sıradanı haline gelebilir diye işin doğrusu endişe ediyorum. Sokağa çıkınca cebine maske almadan çıkamıyorsun ya da maske takmadan çıkamıyorsun. 3 kişi bir araya geldiğin zaman hemen maske takma ihtiyacı hissediyorsun. Toplu halde bir program yapamıyorsun gibi şeyler. Mesela işte teravihler, şimdi Ramazan'dayız, kılamıyor insanlar böyle bir araya gelip camilerde vesairelerde. Bu acaba normal bir standart haline mi gelecek bilmiyorum. Neredeyse bak 1,5 yıl oldu değil mi korona başlayalı?
Yani evet 1,5 yıl oldu.
Evet evet neredeyse 1,5 yıl oldu. Pekala istersen biraz şimdi tekrar Amerika'da kalmaya devam edelim. Geçen pazartesi itibariyle New York'taki mahkeme Halkbank davasının görülmesine yeniden başlıyor. Bu Halkbank davası Erdoğan, Hakan Atilla, Reza Zarrab ve bütün yolsuzluklara karışanlarla ilgili iddialarla ilgili yeni sayfalar neler açacak? Biraz kendi kanalımda da daha önceki programlarda da bahsettin ama istersen olay sıcakken şimdi ondan birkaç cümle daha okyanus ötesinde de bahsetmiş olalım.
Şöyle şimdi 3 Mayıs için normalde Halkbank davasının başlaması bekleniyor. O yönde bir gün belirlenmişti. Ama yetişecek mi? Yeniden mi ertelenecek? Çünkü 3 Mart'taydı daha önce. Ertelenecek mi? İşte onu gözler şu anda New York'taki mahkemede. Bugün de karar çıkabilir. Pazartesi günde çıkabilir. Şöyle ki Halk Bankası yani daha doğrusu Türkiye. Çünkü Türkiye Halk Bankası başvurduğu zaman Türkiye olarak başvuruyor. Başvurduğunda dedi ki Amerika bizi yargılayamaz. Yani Hakan Atilla yargılaması sırasında ve o yargılamadan bugüne kadar 3 sene geçti. 3 yıl sonra böyle bir hamle yapıyor Ankara. Buradaki amaç süre kazanmak, zaman kazanmak. Neden zaman kazanmak? Hani neyin zamanını kazanmaya çalışıyorlar? İşte o da politik arenada, siyasi arenada bu sorunu çözmeye çalışıyor Ankara. Ne kadar ötelersem, ne kadar daha oyalayabilirsem o kadar kar. Çünkü bu davadan kaçışım yok diye düşünüyor. Burada yapılan da o. Yani hukuki bir tartışma çıkartıp süreyi ertelemek, davayı ötelemek. Sürekli bu konuda bir zaman kazanma hamlesi var Ankara'nın. Hani beklenti bunun da boşa çıkacağı yönünde. Çünkü mahkemede de zaten geçen hafta yapılan duruşma da COVID sebebiyle telekonferans şeklinde yapıldı mahkeme. Hani duruşma salonunda olmadı. Telekonferans şeklinde oldu ve orada hakimin sorgulamaları bayağı bir sıkıntıya soktu Halkbank yöneticilerini, Halkbank avukatlarını. İşte Türkiye diyor ki Halkbank bir devlet bankasıdır. Dokunulmazlık konusunda hakları vardır ve Amerika'da yargılanamaz iddiasında Halkbank'ın avukatları ama hakimin sorduğu sorular ve cevabı aranan konular da çok ikna olmadığı şeklindeydi. Dediğim gibi tarafları dinlendi, önünde bir süre yok ama bugün yarın bir kararın çıkması bekleniyor. Eğer mahkeme derse ki reddedildi yani bu yargılama devam edecek. 3 Mayıs'a gün verildi, 3 Mayıs'tan itibaren Halk Bankası davası tekrar...
Biraz sanki yetişmesi zor gibi olduğunu söyledi hukukçular takip ettiğim kadarıyla. Ama mahkemenin kararını hızlı vereceğini deklar etmişti. Yani biz bir şekilde bunu hızlı bir şekilde karara bağlayacağız demişlerdi.
Evet yani 3 Mayıs'taki duruşmanın ertelenmesini açıkçası ben de bekliyorum. Ama yani Covid'den dolayı da belki ertelenmesi mümkün. Çünkü jürili duruşma ve duruşmanın salonda olması gerekiyor. Yani başka türlü bir yargılama herhalde şu an çok mümkün gözükmüyor. Belki yine maskeli bir şekilde insanlar yapacaklar ama hani şunu da unutmayalım. Mayıs'a kadar Amerika'da çok büyük oranda aşılama yapılmış olacak. Belki de gerek görmeyip devam edebilirler onu bilmiyorum. Ama işin teknik tarafından ziyade önemli tarafı şu. Erdoğan'ın yatıp kalkıp gece gündüz bunu düşündüğünü taahhüt verebilirim size. Yani Erdoğan için şu anda bir tane konu var. Hani Ukrayna'daki yükselme, Avrupa ile gerginlik vesaire falan değil. Erdoğan'ın yıllardır tek derdi var. Reza Zarrab'ı Amerika'dan almak, Halkbank davasını kapatabilmek. Çünkü her şeyiyle doğrudan kendisini, ailesini ilgilendiren bir konu olduğunu biliyor ve işin ucunda her şeyin kendine çıkacağını biliyor. Reza Zarrab'ın tekrar kürsüye çıkacağını, Reza Zarrab'la daha önceki yayınlarda da anlatmaya çalıştım. Reza Zarrab'la savcılığın işbirliği sürüyor. Reza Zarrab'ın anlattığı şeyler, anlatımlar, veriler, dosyalar savcılıkla çalışmaya devam ediyor. Bunu da nereden biliyoruz? Tekrar hatırlatayım. Reza Zarrab'ın dosyası hala açık. Amerikan sisteminde görünebiliyor bu. Yani savcıyla işbirliğine devam ediyor. Şimdi Reza Zarrab'ın neler anlatacağı Erdoğan'ın kabusu. Sonra başka tanıklar bekleniyor. Başka sürpriz tanıklar da bekleniyor.
Şimdi burada yani kritik bir soru soracağım. Sana kritik bir soru soracağım. Reza Zarrab'ın dosyası açık dedi. Normalde Reza Zarrab savcılarla işbirliğine gitmeye karar verdi değil mi? Ben size bildiklerimi anlatacağım dedi. Evet. Reza Zarrab'a 100 yıldan fazla bir hapis cezası talep edilmişti. Bu kadar uzun süre geçmesine rağmen savcılar tamam o zaman madem sen bizimle anlaşmaya karar verdin. Biz de senin işte cezanla alakalı şu kadar indirim talep edeceğiz demediler. Bu acaba Reza Zarrab'ın önümüzdeki mahkemelerde göstereceği performansla alakalı mı olacak? Eğer gerçekten iyi bir performans sergilersen, bize istediğimiz bilgileri verirsen biz çok çok daha fazla senin cezanı düşürürüz diye mi açık tutuyorlar sence?
Şimdi cezayı düşürme kararı hakimin vereceği bir karar. Şöyle sistem
Yani
şu,
talep anlamında.
Tabii yani savcı hakime başvuruda bulunacak. İşte bu tanık olduğu için bu çok değerli bilgiler verdi. Örgütü çökertme konusu, suçu aydınlatma konusunda çok faydalı işler yaptı. Dolayısıyla şu şu şu şu kriterlerin göz önünde bulunmasını talep ediyoruz diye başvuracak. Hakim karar verecek. Hakim ben bunları kabul etmiyorum da diyebilir. Ya da ben bunları kabul ettim. Evet, cezasını şu oranda düşürüyorum diyebilir. Yani çok büyük oranda indirime gidebilir. Yattığı süreyi referans alabilir vesaire. Bu mümkün. Hani dosya açık derken söylüyorum. Bu duruşma henüz yapılmadı. Dolayısıyla henüz Reza Zarrab'la ilgili karar çıkmış değil. Bu duruşma yapıldıktan sonra Reza Zarrab'ın işi bitecek. Ha, edindiğimiz bilgiler, kulisler, konuşulanlara göre zaten Reza Zarrab, ki bunu bizzat mahkeme salonunda ben daha önce gördüm, anlatmaya, belge paylaşmaya çok istekli. Çok istekli. Ve gerçekten Erdoğan'ın uykularının kaçması boşuna değil. O var. Bakın başka tanıkların olması bekleniyor. Yani Halkbank davası başladığı zaman işler baya baya farklı hale gelebilir. Türkiye ile Ankara ile olan ilişkiler. Ve dolayısıyla Erdoğan'ın ne yapıp ne edip varsa yoksa her şeyi bu konuda Halkbank davasını düşürmeye kullandığı yönünde şeyler var, veriler var. Hatta ben hiç ihtimal vermiyorum ama Türk medyasına yansıyan, bana çok da absürt de geldi onu da söyleyeyim. Türk medyasına yansıyan bir takım kulisler var. Güya Türkiye şunu önermiş, S-400'ler konusunda tamam istediğinizi yapalım ama siz Halkbank davasını düşürün şeklinde. Yani bunu ortaya sürmüşler vesaire. Ya da işte Halk Bankası'na vereceğiniz cezayı F-35'lerde verdiğimiz paralara sayın şeklinde bir takım önerilerde bulunduğunu söylüyorlar. İktidar yanlısı gazeteciler Türkiye'nin Amerika'ya. Ama Amerika tarafındakiler buna gülüp geçmişlerdir. Çünkü yani bu elma armut meselesi gibi çok farklı bir denklem ve kıyaslanamayacak kadar farklı konular. Böyle bir şeyin olma ihtimalini ben açıkçası görmüyorum. İktidar medyası kalemleri bunları yazıyor. Hatta iktidar medyası kalemleri günlerde birkaç gündür şunu da yazıyor. Hakan Atilla konuştu, itirafçı oldu vesaire falan gibi şeyler yazıyorlar. Burada şunu söyleyeyim. Orada da teknik bilgi yanlışı var. Şöyle ki işte mesela Sabah gazetesinden işte Habertürk'ten orada burada yazıyorlar. İşte gizli oturum yapıldı. Hakan Atilla orada konuştu falan. Öyle bir şey olmadı. Oturumlar açıktı. Ben birinci günden son güne kadar bir ay boyunca her gün duruşma salonunda duruşmayı izledim. Amerikan sisteminde de öyle bir şey yok. Çünkü jürili sistem var. Yani jürinin önünde olmak zorunda her şey. Dolayısıyla öyle gizli oturum yaptılar. Orada gizli açıklamalarda bulundu. O ifadelerde çok şey yaptı vesaire. Bana bunların hepsi Halkbank davasında yaşanacak olan sıkıntıyı bir yerlere fatura etme çalışması. Yani bir günah keçisi arıyorlar. Hakan Atilla'yı orada günah keçisi sorumlusu yapabilirler. Çünkü yani birilerine yansıtmaları lazım bu süreci. Ben açıkçası bunun tamamen bir algı oyunu olduğu düşüncesindeyim. Çünkü Hakan Atilla o duruşmalarda bizzat yerinde izledim. Yani oturduğum yerle onun yer arasında 1 metre fark vardı. O günlerce dikkatli bir şekilde izledim duruşmayı. Hakan Atilla anlatacaklarını anlattı, ifadelerini verdi. Ve yargılandı bitti. Hakan Atilla dosyasının Biden'la da bir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Çünkü Biden'la yani Hakan Atilla Amerikan sistemindeki şey farklı. Hakan Atilla'nın dosyası kapandı, yargılandı ve bitti. Yeni delil ortaya çıkmadığı sürece o açılacak bir konu değil. Yani dediğim gibi Hakan Atilla öttü işte konuştu vesaire falan diyerek Erdoğan cephesi yaşanacak olan faturayı birilerine çıkarma telaşındalar. Öyle gizli oturum falan olmadı çünkü duruşma açık yapılıyor.
Peki yani aslında bu mevzuyu biraz 128 milyar dolar para neredeyle de örtüştürürsek kaybolan paralar Türkiye'de 128 milyar doların da çok çok üzerinde gibi gözüküyor. Sadece Merkez Bankası'ndan buhar olan giden paralar bunlar. İşte Halkbank üzerinden başka ne kadar paralar buhar oldu? Sadece Hakan Reza Zarrab mı var bu işin içinde? Onları ilerleyen zamanlar içinde göreceğiz.
Ya
128 milyar dolar.
şöyle yani Halkbank'ta aklanan para sadece 20 milyar dolar dava konusu olan kısım. Görmediğimiz kısımları da vardır. Yani programın ilerleyen bölümlerinde konuşuruz. Hani üçkağıtçılık, şeytanlık konusunda AKP'lerle kimse boy ölçüşemez. Yani maalesef bazı AKP'ler buna bozuluyorlar. Ya Avrupa'ya görevli adı altında insan kaçakçılığı
Evet
yapan
onu
AKP belediyelerini
konuşacağım. Onu
gördük. Yani bu şeytanlıktan
adam
gelmez ve
belediye
çıplak.
başkanlar röportaj yapmışlar. Belediye başkanlar röportajı da okudum az önce de. Dediğim gibi biraz sonra ondan bahsedelim. Bir de böyle yani resmen insan kaçakçılığı var burada. O kaçakçılığı anlatıyor yani, detaylarıyla da anlatıyor. Şunu yaptılar, bu geldi, pasaport verdik falan bir şeyler.
Ben işin şey
İçeride kamu...
kısmındayım. Yani ticaret konusunda, vurgun konusunda, para konusunda gerçekten şeytana külahını ters giydiriyorlar. Yani o açıdan Halkbank'ta yapılan numaralar, yani diyorum ya size, hani şöyle tekrar hatırlatayım. Reza Zarrab kürsüye çıktı. Savcı soruyor, Zarrab anlatıyor. Öyle komplike sistemler kurmuşlar ki. En son savcı dedi, Zarrab çıktı, dedi ki, ya dedi Sayın Savcı, olmuyor böyle, dedi. Ben bunu anlatamıyorum. Siz bana bir tane, buraya bir tane kürsü getirin. Bir tane masa getirdiler, bildiğimiz tahtalardan. Ben de size çize çize anlatayım dedi. Adam günlerce, hatta Amerikan medyasında şey çıktı, kolej profesörü gibi anlattı diye. Günlerce çize çize anlattı. Bak burada şu numarayı yaptık, burada bu numarayı çevirdik, burada bakan devreye girdi, siyasetçi devreye girdi, şu yapıldı, bu yapıldı. Sahte evraklar nasıl üretildi vesaire. Şimdi baktığınız zaman karşınızda dört dörtlük bir kalpazan çetesi görüyorsun, ama çetenin büyük bir kısmı siyasi. Siyasilerden oluşuyor.
Evet. Şimdi 128 milyar dolardan yola çıkmışken, yani Türkiye'de aslında Reza Zarrab konusunda neden sıkıntı yaşadıkları seninkini destekleyen bir konu. Dünya kamuoyuna bunu çok yediremiyorlar. Fakat Türkiye'de kendilerine bir açıklama yapıyorlar ama bunu da kendi hedef kitlelerine, seçmen kitlelerine bir şekilde ikna ediyorlar. Yani bugüne kadar ikna etmeseler zaten bugüne gelmezdik. Şimdi 128 milyar dolar her tarafta konuşuluyor ya. Billboardlar asılıyor, onu polis kaldırıyor, savcılar dava açıyorlar. CHP bir daha grup toplantısında gündeme getiriyor. Kılıçdaroğlu bir daha soruyor. En son CHP genel merkezindeki o LED ekranı asmışlar falan. Bugün Merkez Bankası Başkanı açıklama yapıyor. Şimdi buradan artık nasıl bir şey çıkarılacaksa, diyor ki Merkez Bankası Başkanı, bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değil. Güzel değil mi? Böyle şimdi çok anlaşılır bir cümle değil. Altı çok dolu bir cümle de değil. Ama diyorsun ki bak burada para var, biz kaybetmedik diyorsun. Tamam, oldu mu? Biz söyledik, inandınız mı şimdi? Sonra diyor ki herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değil demiş. Yani şimdi biz buna artık inanmak durumundayız değil mi? Yani normalde işte paralar gitmemiştir.
Şey var ya, neydi, Yılmaz Erdoğan'ın meşhur bir filmi var, Olağan İşler miydi neydi,
Organize
böyle çok
işler.
popüler, Organize işlerdi. Hani orada diyor ya, araba nerede, işte yok, para nerede, yok. Yani ya, para nerede, yok, ötesi yok bu tartışmanın. Para yok çünkü. Yani para
Para
yoksa
yok.
bu tartışma yerindeydi, vardı, kullandık ettik diye bir durum söz konusu değil. Yani 60 milyar dolar bulacaksın ki hazinedeki para sıfırlanacak. Eksi 60'tayız şu anda çünkü. Ya Türkiye ekonomisi iflas etmiş durumda. Türkiye iflas etmiş durumda. İşin bu tarafı ayrı bir konu. Bakın hani şeydeki insan kaçırma meselesinde göreceğiz. Ya burada mealen diyor ki, biz kuru bastırmak için bu parayı çarçur ettik, harcadık. Zaten bunu herkes biliyor. Hepimiz biliyoruz. Bu paranın kur baskısını, hani kuru belli bir seviyede tutabilmek için el altından satıldığını. Soru burada o değil ki. Soru şu: siz bu parayı kime, hangi fiyattan sattınız, doları? Kime, hangi fiyattan verdiniz? Kimleri zengin ettiniz? O paranın kayıp olduğu zaten herkes görüyor. O paranın harcandığını hepimiz zaten görüyoruz. Rakam bilançolarda var zaten bu. Sorun zaten, cevabın aranan soru şu: siz burada kimi el altından zengin ettiniz? Döviz kurları üzerinde kimleri üzerine manipülasyon yaparak hangi AKP yandaşını ihya ettiniz? Paradan, 128 milyar dolardan bahsediyoruz. Şimdi para çok büyük olunca insanların kafasında oturmuyor. Ya benim oturmuyor. Ya çünkü benim matematiğim kötüdür. 128 milyarı düşünüyorum. Hani 1 milyon dolar günlük olsa diye hesaplıyorum. Hesap makinesi kafayı yiyor. Yani
Şimdi
128 milyar
aslında
dolar gibi
senin
rakam.
benim gibi bu hayal edemeyenler için bir bilgisayar oyunu çıkarmışlar. Diyor ki
Evet,
128
çok
milyar
başarılı.
doların vardı. Aşağıdakilerden almaya başlıyorsun. Domates, karpuz, yumurta. Sonra onlar kesmiyor. İşte ev, araba, Porsche. O da kesmiyor. Köprü al, otoyol al. O da kesmiyor. Havaalanı al. Birkaç tane birden al. Gene bitiremiyorsun parayı yani.
Valla ben denedim o oyunu. Hani şeyden geçtim zaten. Hani böyle küçük ev araba şeylerinden geçtim. Havalimanlarından, uçaklardan ve Dubai'deki Burj Al Arab'dan vesaire gibi yerlerden topladım. Yine 128 milyarı harcayamadım. Yani en
Evet.
pahalıları denedim, yine başaramadım. Yani 128 milyar dolar öyle bir para değil çünkü. Harcanabilecek bir para değil. Yani işte
Evet.
128 milyar dolarla ilgili. Ama ben işin şu kısmındayım. Metin, yani asıl geleceğim nokta şu. Ya Türkiye gibi bir ülkede muhalefet yapmak isteyip de başarılı olamayan insanların yani kendilerine çuvaldız değil artık ne batırmaları lazım bilmiyorum. Ya böyle bir ülkede yaşıyorsun. Hani bir muhalefet için daha iyisi olmaz. Daha iyisi ne olur düşünemiyorum. Ya 128 milyar dolar gibi bir konu var. Ya dağa taşa Türkiye'nin envai çeşidi her yerine 128 milyar doları çakarsın ve çok etkili bir kampanya yaparsın. İnsanlar özellikle de Covid'de böyle kırılıyorken. 128 milyar dolar gibi nihayet muhalefet elle tutulur bir kampanya yaptı nihayet. Sadece o değil. Ya düşünün bu ülkede Allah aşkına yani hani Fahrettin'e 6 maaş mı veriyorlardı? Ya da kaç 5 maaş mı 6 maaş mı bilmiyorum. Yani ben 6 maaşı değil de herhalde 6 tane sopa atardım. Ya Allah aşkına ya bir iktidar iletişim adına bir facia olarak patates çuvalları için tören düzenledi. Patates çuvalları için. Ve evet. Yani kendi ülkesi içerisinde İstanbul valiliğine patates çuvallarını karşılama töreni yaptı bu ülkede. Ve muhalefet bunların üzerinden, ya bunları kullanamayan bir muhalefet olabilir mi?
Burada müsaade edersen sana katılamayacağım bir konu var. O da muhalefet değil, kim ne yaparsa yapsın, bir tabir var ya, Ferişte gelse bir sonuç alamıyorlar. Hatırla 17-25'ten sonra, o zamanlar MHP de muhalefetti. Saatlerini 17-25'e ayarlamışlardı. Her gün 17-25'te eylem yapacağız diyorlardı. 17-25'te profil resimlerini değiştirmişti insanlar. Toplantılarda, bütün grup toplantılarda 17-25'i ve hırsızlıkları konuşuyorlardı değil mi? Sonra ne oldu? 17-25 o dönemin en büyük yolsuzluklarından, hırsızlıklarından bir tanesinin ortaya çıkmasıydı o dönem için. Bugün 128 milyar ondan daha da büyük. Ama şimdi bugün de bu kampanya var. Bülent Arınç'ın dediğine gelmemek mümkün değil. 3-4 gün sonra belki muhalefetten artık değişik vesilelerle onları susturacaklar, değişik yollarla. Onlar da susunca o 128 milyar dolar da şöyle Merkez Bankası'nın yaptığı gibi ya ne alacak biz bu vatan millet için harcadık o kadar da üstüne gitmeye denince bak bakalım önümüzdeki yaptığınız programda bu konu gündeme gelecek mi gelmeyecek mi? Ya da konuşulduğunu görecek miyiz?
Burada katılmıyorum. Yani siyaset yapma biçimi muhalefet ve toplumsal hareketler üzerine oturup tekrar bir değerlendirmek gerekir o zaman. Yani hani yaparsak ne oluyor? Yapsak hiçbir şey değişmiyor söylemi iktidarın ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değil. Yani yapacaksın, ısrarla yapacaksın, devamlı yapacaksın, yaygın bir şekilde yapacaksın. Mesela az önce konuştuğumuz gibi 128 milyar doları harcama üzerine çok basit bir web sitesi. Yani yarım saatte, bir saatte bu hazırlığı yaparsın. Böyle bir çalışma yapacaksın ve sonuca ulaşacaksın. Yani şimdi oturup muhalefet nasıl yapılır anlatacak halimiz yok. Hani siyasetçiler akıl verecek durumda değiliz ama yani yürümek isteyen için de bir yol var. Onu da ifade etmek lazım. Hani ne yaparsak yapalım iktidar yolunu tutuyor. O zaman kapatalım dükkanı gidelim.
Şimdi 17-25 sonrasında bir sürü muhalefet yapılıyordu ama bir şekilde iktidar o muhalefetin sesini kısmayı başardı şu ana kadar. Yani ama CHP de söylediği pek çok söylemden geri döndü. Öyle değil miydi? Hemen arkasından 16 Temmuz'un hemen arkasından kontrollü darbe diyen Kılıçdaroğlu değil miydi? Aradan ne oldu da iki ay sonra bütün bu söylemleri bıraktı?
Ama işte burada muhalefet yapma, siyaset yapma konusundaki çap sorunu ortaya çıkıyor. Yani şöyle derseniz, yani ben 17-25'in rantını yiyeyim ama 17-25'in mağdurlarına sahip çıkmayayım gibi bir testi geçemezseniz, böyle yaklaşırsanız, kendi çerçevenizde ben buradan sadece rant elde edeyim düşüncesiyle yola çıkarsanız gideceğiniz bir yerde olmuyor işte. O polisler, yani hep söylüyorum ya, polislerin hakkını bir kere bile savunmadı CHP'liler. O yolsuzluklarla ilgili yazı yazan gazetecilerin hakkını bir kez bile savunmadı. Ya Mehmet Baransu'nun hakkını bir kez savunmadılar. GDO'lu pirinç yolsuzluğu meselesi, o GDO'lu pirinci bu ülkeye yedirdiler. Ortaya çıkan rezalet, haberi yapan gazeteci 6 yıldır cezaevinde. Niye? Çünkü işin tarafı AKP'liler. Şimdi bence muhalefetin burada çuvaldızı daha büyük ne varsa kendine esaslı batırması gerekiyor. Ya böyle bir skandal dünyanın herhangi bir yerinde olmuş olsa o gazeteci ödül alır. İtibarlı bir gazeteci olarak ödüller alır, sadece bir ödül de değil. Yani GDO'lu pirinç skandalını ortaya çıkartıyorsun. Haberdeki her şey doğru. Ama işin ucu iktidara dayandı diye gazeteci 6 yıldır hapiste ve muhalefet partileri bunun üzerinden kampanya yapmıyor. Bunun üzerinden inletmiyor ortalığı. Yani 17-25 haftaları ya Reza Zarrab itirafçı olmuş. Türkiye'nin avukatları Halkbank davası için söylüyorum. Çıkıp rüşvetleri teyit etmiş. Yani bugün herkes kabul ediyor bunu. Ama hiç kimse o operasyonu yapan polislerin savcıların hakkını savunmuyor. O zaman muhalefet partilerinin dönüp kendine sorması gerekiyor. Ya biz gerçekten muhalefet partisi miyiz? Çünkü burada çok ciddi bir samimiyet sorunu var. Ya bu olayda bile muhalefet yapamayacaksınız. Hangi olayda muhalefet yapacaksınız?
Evet, onu söylüyorum. Gergerlioğlu hapse girene 2 hafta oldu. Böyle günler geçiveriyor. Su gibi akıyor gidiyor. Gergerlioğlu hapse girdi. Onun evine gelip gözaltına almak için evin içine daldıkları anı hatırla. Sabah gecenin bir arası akşam vakti geldiler. Adamcağız ayakkabılarını bile giymeye fırsat bulamadı. Muhalefetten kim vardı? Peki Gergerlioğlu neden şu anda hapiste? Yani Gergerlioğlu neden hapiste derken arka planı sormuyorum. Teknik olarak neden hapiste? Bir tane Twitter RT etmiş de o tweette bilmem ne varmış da terör övülüyormuş falan filan. O tweette haber de hala duruyor. Bu gerekçeyle bir milletvekili senin de üyesi olduğun bir çatının altındaki biri alıp götürüyor, sesini çıkarmadın. Şimdi ne oldu? Aradan 2 hafta geçti. Kılıçdaroğlu'yla ilgili de fezleke hazırlıyoruz vesaire dediler. Bunun böyle gideceği, buraya doğru geleceği belli zaten.
Daha önceki yayınlarda birkaç kez söyledim. Yarın bir gün Bahçeli tıklar, Bahçeli dersteki CHP'yi kapatalım diyebilir. Biliyorsun Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım falan diyordum. CHP'yi kapatalım diyebilir ve Bahçeli dersteki Kılıçdaroğlu tutuklansın. Kılıçdaroğlu tutuklanabilir. Bunu daha önceki programlarda birkaç kez söyledim. Bunun önünde bir engel yok. Niye yok? Çünkü iktidar karşısında bir muhalefet bloğu göremiyor. Muhalefet göremiyor. Şimdi muhalefette şöyle bir yaklaşım var. Az önce konuştuğumuz konu. Ya işte biz bir şey yapmayalım, bunlar nasıl olsa gidecekler. Böyle bir zihni sinir diye bir şey vardı bizim çocukluğumuzda, hala var mı bilmiyorum. Zihni sinir projesi üretmiş muhalefet ve buna inanmış. Biz bir şey yapmayalım, kendi kendine gidecekler. Böyle bir tablo olabilir mi? Oluyor işte. Yani şimdi ya Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanması meselesinde. Ya bunun izahı yok. O gün muhalefetin, İyi Parti'nin, Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun orada olmamasının izahı yok. Grup başkan vekillerinin orada olmasının izahı yok. HDP'lilerin orada olmamasının izahı yok. Ya bir avuç insan vardı Gergerlioğlu'nun yanında. HDP yöneticilerinin de burada çok ciddi bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Ya biz neredeydik diye. Şimdi Gergerlioğlu cezaevinde. Niye orada? Çünkü hak savunuculuğu yaptığı için orada. Yoksa tweet falan işin hikaye kısmı. Ona zaten kimsenin inandığı yok. Onu havuzlar dahil kabul ediyorlar. Muhalefet yapacaksanız, ya diyor, böyle bir ülkede muhalefet yapmaktan daha kolay hiçbir şey yok. Dünyanın en pahalı benzinini kullanan, en yüksek vergilerini ödeyen, dünyanın en yüksek faizini ödeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Ya insanlar sefalet içerisindeyken sarayda safahat içerisinde olan bir rejimden bahsediyoruz. Ya işte bugün Tayyip Erdoğan'ın Bilal'in arkadaşı Kartal İmam Hatip'ten kaç kişiyse bu sınıf, binlerce kişiyi Kartal İmam Hatip'ten devlete yerleştirdiler. En üst düzeylerde bunlar var. İşte 58 bin lira maaşla Şenol Kazancı'yı Türsel Yönetim Kurulu almışlar. Türsel AKP'nin çiftliği zaten. Yani AKP'lerin resmen çiftlik haline getirdiği yerlerden bir tanesi. Yani her yer zaten çiftlik de orayı iyice paralı yerlerin hepsini çiftlik olarak getirdiler. Ya Anadolu Ajansı'nı aldılar, troll merkezine çevirdiler. Yağmaladılar. Astronomik maaşlarla, özel imkanlarla Anadolu Ajansı'nı bir troll merkezine çevirdi. Başarısızlık falan zaten normal şartlarda asla orada olmaması gereken birisi. Yani hangi gazetecilik faaliyetiyle siz devletin ajansının başına getiriyorsunuz? Çünkü öyle bir şey de yok. Zaten tek derdi Erdoğan'ın danışmanlığı. Hatta Erdoğan'ın maden işlerini takip ediyordu ve Ankara'da çok bilinen şekliyle Erdoğan'a çantacısıydı. Bunun ne anlama geldiğini herkes bilir. Şimdi böyle bir adam. Şimdi buradan tutuyorsun Anadolu Ajansı'ndan Erdoğan'ı yine Bilal'in başka bir arkadaşını koyuyorsun. Hani aile şirketi olarak yönetiyor ya Erdoğan ülkeyi. Sonra da Şenol Kazancı'yı 58 bin lira maaşla, o da Türksel'den, sadece oradan. Bir de başka yerlere de ekliyorlar. Yönetim kurulu üyelikleri vesaire, biliyorsun. Rütük Başkanımız da aynı şekilde. Yani 4 farklı yerden maaşlar almaya devam ediyorlar. 5 farklı yerden maaşlar almaya devam ediyorlar.
Böyle bir istihdam alanı oluşturdular. İstedikleri adamları değişik kurumların, yönetim kurumlarına koy. Onların, hatta sadece kendilerini değil, eşlerini, karılarını, kocalarını da koy. Onlara birer ikişer maaş ver. Onlar da çalışmaya, senin için propaganda yapmaya, çalışmaya, konuşmaya, bağırmaya devam etsinler. Bir yeni bir alan oluşturdular.
Kavu yolları şu anda. AKP'nin çiftliği, yağma hasanın böreği durumunda. Türksel aynı şekilde. Borsa Halk İstanbul Bank. Aynı şekilde. Halkbank, kamu bankaları. İşte mesela Hüseyin Aydın'ı da Türksel yönetimine atamışlar. Bu Erdoğan'ın bankaların içini boşaltma sürecinde aslında Halk Bankası'ndaki içini boşaltma sürecinin ve yolsuzlukların arkasındaki mimarlardan biri de Hüseyin Aydın'dır. Ama kimse onun üzerine gitmedi bugüne kadar. Ve şimdi o isimlerin hepsi yine böyle ballı börekli işlerde. Yani şöyle düşünün. AKP'de şöyle bir mantık var. Mesela Yiğit Bulut kaç yerden maaş alıyor? Ne iş yapar? Büyük bir soru ama kaç yerden maaş aldığını söyleyebiliriz. Çünkü bunlar da zaten saklamıyorlar. İşte hani bu pudra şekeri diye millete kokaini kakaladılar ve gündemini değiştirdiler. Üzerine başka bir gündemi getirdiler. Ya bu çocuklar bu maaşları, bu paraları nereden kazanıyor? İşte buralardan kazanıyorlar. Yani adam gidiyor, mesela RTÜK başkanı. Ya zaten RTÜK başkanı olarak sen korkunç ballı bir maaş alıyorsun. Arkasından banka yönetim kurulu. Ya RTÜK başkanı bir banka yönetim kurulunda ne yapar? Neden oraya?
Bir de RTÜK başkanıysan bütün mesaini oraya ayırsan yeridir. Yani orası full time senin bir işin. Orada çalış işte. RTÜK'ü iyileştirmeye çalıştırın.
Federasyon başkanlığı var. Sonra bakıyorsun bilmem nerede yönetim kurulu üyeliği var. Ya basın ilan kurulu yönetim üyeliği, TRT yönetim kurulu üyeliği, Anadolu Ajansı yönetim kurulu üyeliği, Telekom yönetim kurulu üyeliği, bilmem ne üyelikleri. Ya buralardan topladığınız zaman, yani şöyle söyleyeyim, Yiğit Bulut'un maaşı, Yiğit Bulut ayarındaki danışmanların maaşı 300 bin liraya geçiyor ayda.
Evet.
Yani böyle bir şey vaziyet. Hani Yağma Hasan'ın böyle, hani bir tane karikatür var ya, çok meşhur bir karikatür. AKP döneminin sembolü oldu. Hani iyi yedik, güzel yedik, amma yedik falan diye böyle bir masanın etrafında.
Bir masaya oturmuşlar. Ne yedik böyle?
Amma yedik, iyi yedik, güzel yedik ama iyi yedik falan diye. Aynen öyle işte. O Türkiye'yi ortaya koymuşlar böyle. Aile ifradıyla birlikte yemeye devam ediyorlar. Yani şimdi Şenol Kazancı'yı hangi özelliğinden dolayı siz Türsel yönetimini alıyorsunuz? Neden alıyorsunuz? Kim seçiyor? Nasıl seçiyor? Ya bu şey böyle hani gerçekten kır karamiler gibi bir şey yani. Yağmalayıp kemiğini çıkartıp bırakıyorlar. O kadar şey vaziyetteler.
Ama Türkiye'de yani şartlar çok iyi. Herkes mutlu, huzurlu, rahat. O yüzden birkaç yerden de maaş alabilir. Kimsenin siz çıkmaz. Çünkü herkes zaten huzurlu. Öyle gözükmüyor mu? Herkese patates de dağıtıyorlar, soğan da dağıtıyorlar. Böylece mutlu bir Türkiye oluşturdular.
Hayır, Türkiye'de bu işe itiraz edenlere de şöyle bir itiraz noktası var. Ya onlar yiyor, ben niye yiyemiyorum? Hani bana ne zaman sıra gelecek tartışması dolanlar var. Ama onun dışında işte bir taraftan yani Safahat'ın, lüksün hesabı yok. Erdoğan'ın kullanmadığı uçaklar için bile ödenen bakım paraları milyonlarca dolar. Da onlarca milyon dolar. Alınan Mercedesler aynı şekilde ama halka orada 10 liralık patates yolu veriyoruz diye şov yapıyorlar. Ya gerçekten hani büyük bir iletişim faciası. Hani iletişimden anlayan birisi böyle bir şovu yapan adamları sopayla kovalar ama bu adamlar bunu büyük bir maharetmiş gibi yapıyorlar. Ha işte bu karikatür. Yani tam olarak şöyle söyleyeyim. Ortaya Türkiye'yi koy, etrafına da AKP'lileri koy. İşte bu yani. İyi yedik, güzel yedik.
İyi yedik ama... ha diyor. Ötekine diyor, güzel yedik diyor. Vallahi bayağı yedik ha. İyi bulmuş sefer ve getirdi koydu buraya.
Ama en güzeli de şu yani. Kabul edelim, güzel yedik. Yani evet. Türkiye'nin durumu bu şu anda. AKP'liler kendi aralarında bu şekilde maytap geçiyorlar. Kabul edelim, güzel yedik durumu. Yani yağmalama fokusunda devam ediyor. Hani tekrar aynı yere geleceğim. Ya böyle bir ülkede muhalefet yapmaktan daha kolay bir şey yoktur. Ama muhalefet yapmaktan aciz işte görüyorsun. Yani kendi adamlarını bile koruyamıyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu risk altında. Çünkü fezlekesi geldi. Yarın bir gün Kılıçdaroğlu tutuklanabilir mi? Önde bir engel var mı? Yapabilirler. Çünkü o zaman da yine muhalefeti hiç kimse ortada olmayacak. Sarı öküzü verirseniz elinizdeki çiftliğin hepsi gider, onu biliyorlar ama işte bir türlü uygulamadılar.
Muhalefetliğini yapmıyor ama iletişim başkanlığı ve psikolojik harp ekibi bütün güçlerine çalışıyorlar. Her olayı kendilerine doğru yontuyorlar. Daha çok geçmedi. Bu amiraller mevzusu vardı işte. Onlar gece yasi bildirisi falan. O da şaibe üstüne onunla ilgili de zaten. Adamlar kendileri de hatta bir tane gazete çıktı. Zihni Çakır.
Ya, onu gördüm. Yani ya Zihni Çakır işte Melik Gökçe'nin ve Yeni Mahalle'nin MIT'in kullandığı adamlardan bir tanesi. Yani bir işin içerisinde Zihni Çakır varsa zaten kocaman bir soru işareti koyun oraya. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ya amiraller meselesinde Erdoğan o kadar ustaca bir oyun oynadı ki gerçekten yani şeytanlar şapka çıkartılıyor her noktada. Burada da aynısını yaptılar. Şimdi bugün Cuma günü sabahında yeni gözaltılar, yeni soruşturmalar vardı. Öyle bir alanı açtı ki Erdoğan orada. Yine TSK'yı köşeye sıkıştırıp amiraller üzerinden TSK içerisinde büyük tasfiyeler, operasyonlar yapacak. Ya Erdoğan İran'daki rejim muhafızları tarzına tamamen AKP ordusuna çevirinceye kadar orduyu bu şekilde operasyonlarla köşeye sıkıştırmış halde devam edecek. Yani herkes 15 Temmuz'u sorgulamadan Erdoğan rejiminin söylemini satın alarak bunun yolunu açtılar. Orada Erdoğan rejimini satın almak, Erdoğan rejiminin 15 Temmuz söylemine destek çıkmak aslında bugün yaşanan tablonun da bir bakıma ortağı olmaktır. Erdoğan kişisel ordusunu kuruyor. TSK diye bir şey kalmadı. Her gün operasyon ve onların yerine sadece parti teşkilatlarından gelen isimler alınıyor. Sadece parti teşkilatından gelen isimlerin yükselebildiği bir tablo ortaya çıktı. Rejim muhafızlarına dönüyorlar.
Bu arada işte medyası böyle bir şeyle çalışıyor. Büyük bir gayretle çalışıyorlar. Bu amirallerle ilgili haber yaparken yeni bir haber gördüm. Dikkatimi çekmiştir. Kanada imamı diye Profesör Mehmet Efe Çaman Hoca'yı söylemişler. Kanada imamı sözde bu amiralleri destekliyormuş. O da Mehmet Efe Çaman'mış. Ve bir bilmem ne imamları diye bir şeyler uydurdular. Bir ara da biliyorsun Almanya Cumhurbaşkanlığı Almanya imamı diye falan haber manşet
İmamı.
atmışlar. Öyle bir şey
Ya
yapmışlardı.
şöyle, yani gülüp geçiyoruz ama ben birkaç gün önce bir dosya daha yaptım. Amerika'ya gönderilen Fethullah Gülen dosyası, darbe dosyası. Ya bunlar gülüp geçtiğimiz bu haberlerin hepsini Amerika'ya delil olarak gönderdi adamlar. Yani adamların derdi hukuki olarak bir şey yapmak değil. Bunların hepsi Türkiye'de gündem oluşturmak. Şimdi Türkiye'de şöyle bir kavramı oluşturdular. Yani falan yerin imamı, filan yerin imamı, falan yerin imamı, filan. Ya böyle bir şey yok. Yani ya zaten hani Mehmet Efendi Çaman için Kanada imamı demesine güler geçersin. Ama adamlar şu kavramı oluşturdu. Her yere bunu söyleyerek yok TSK imamı, yok işte emniyet imamı, yok işte şu imamı, bu imamı. Ya böyle bir kavram, bu imamlık ya zaten oluşturulmak istenen psikolojik harp için zaten cazip bir durum. Bunu besleyen şeyler bunlar. Hani bunu şundan söylüyorum. Hani ya bu kadar salakça haberleri nasıl yaparlar? Bu adamlar geri zekalı mı diye düşünen birçok insan oluyor. Değil. Aksine ne yaptıklarını bilerek yapıyorlar. İşte Fahrettin'in başarısı orada. Yani bu kavramları insanların zihnine yerleştirdiler. Böyle bir oluşum. Yani herkes bilmiyor mu? Yani yazarken eminim kahkaha atarak yazıyorlar bu yazıları.
Evet,
Ama
öyle.
kendi tabanlarına yediriyorlar.
Şimdi sona doğru gelirken 2-3 gün önce de Ahmet Altan'ı bıraktılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkı ihlalinden bahsedince Ahmet Altan
Girmeden şu
bırakıldı.
AKP'li belediyelerin şeyini bağlayalım mı? Hani yolsuzluk ve
Tabii,
AKP
tamam.
meselesi.
Evet, onu
Ya
atlamayalım. Orada önümdeki notlar da var da onu
gerçekten
atlamayalım.
hani gerçekten ben bu şeyi tartışmayı büyük bir ilgiyle izliyorum. Yani tartışma
Önce
dedim bir gazeteci.
bir konuyu anlatalım istersen.
Ya şöyle söyleyeyim. AKP'li belediyeler Almanya'ya belediye çalışanları diye şöyle söyleyeyim. Şimdi bir çete var. İnsan kaçakçılığı yapıyor bu çete. Doğal olarak AKP'li isimlerden oluşuyor. Çünkü bir tanesi AKP milletvekili adayı olmuş daha önce. Bitlis'ten, Bingöl'den bile. Bu isimler Almanya'da dernekler kuruyorlar. Derneklerin var olup olmadığı da belli değil. Gidiyorlar AKP'li belediyelerle. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yapıyorlar bunu özellikle. İşte böyle 300-500 kişinin yaşadığı minicik kasabalar, köyler gibi yerler bunlar. Ve buralardaki işte protokol imzalıyorlar. Diyorlar ki işte Bitlis Gürovmak Belediyesi'nden işte 50 kişilik bir heyet Almanya'nın Hannover ilinin bilmem ne belediyesiyle işbirliği için oraya gidecektir diye böyle bir protokol imzalıyorlar. Ve ama ne hikmetse listede olanlar belediye çalışanı değil. 2-3 tane belediye çalışanı oluyor. Onun dışındaki herkes listeye para verip giriyor. 8-10 bin euro vererek giriyor.
Evet,
Ve bu listeye
ortalamasını evet.
girenlere evet, yani Yeşilyurt Beldesi'ninki yani Yeşilyurt Beldesi'nin ben gittim gördüm Yeşilyurt bir haber için yani oradan Avrupa ile ilgili böyle bir çalışmayı niye yaparsın da ayrı bir konu. Ama ya düşünebiliyor musunuz? Belediyeler üzerinden belediye başkanlarıyla çalışmalar yapılıyor. Belediye başkanı açıkça rüşvet veriliyor. Mesela bir tane belediye işte 100 bin liralık bize bir kamyon verdiler diyor. Ama bile bile yapıyorlar bunu. Hani o kişilerin gideceğini ve gelmeyeceğini biliyorlar. Ve şunu yapıyorlar. Gidiyorlar ki işte bu insanlara hizmet pasaportu diye bir şey var. Gri bir pasaport. Vizeden muaf. Yani hemen alıp o pasaportu elinize koyup gidiyorsunuz. Süreli bir pasaport. Ve o pasaportu bu insanlara veriyorlar. Bile bile yapıyorlar bunu. Valilik üzerinden yapıyorlar. Tabii valilerin de AKP il başkanı gibi olduğu için hiç sorgulamıyorlar. Normalde bir vali bir dakika ne alakası var der sorar. Hizmet pasaportu almanın bir takım kuralları var. Ama yok çünkü AKP valileri tamamen artık partili. Yani şu anda valilik bakanlarının hepsi il başkanlığı gibi. Nasıl olsa belediye başkanı da vali de hepsi aynı partinin adamları olduğu için sorgulamadan onlar da çetenin bir üyesi olarak bu listeleri onaylıyorlar. Onlara pasaport veriyorlar. Gri pasaport havalimanından vizesiz bir şekilde gidiyorsunuz. Almanya'ya gidiyorlar. Gittikten sonra hepsi birden firar ediyor. Geriye dönen kimse yok. Ve bu şekilde yani onlarca sefer yapmışlar. İşte sayının kaç bin olduğunu ta henüz tespit edemediler. Kaç kişi gitti bu şekilde diye. Ve bu çok
Allah
organize yapılıyor. Yani artık öyle bir ayağa düşmüş ki bu iş. Yani ve şimdi soralım bakalım. Peki, valiler bunu hiç sorgulamadı mı? Devletin istihbaratı ne yapıyor? Ya siz gazeteci kovalamaktan, öğretmen ev hanımı kovalamaktan başka bir iş yapmıyorsunuz. Burada rezalet bir durum söz konusu. Yapmıyorsunuz. Ya öbür taraftan Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü beyinlerin, şey iyi beyinlerin hepsinin pasaportunu KYK'ya iptal ediyorsunuz. İnsan kaçakçılarına hizmet pasaportu veriyorsunuz. Hani az önceki konuya geri döneceğim. Ya bir muhalefet partisi için muhalefet yapmak için daha ne olmalı? Ya daha ne olmalı? Yani ya bu artık çürümüşlüğün zirvesi. Hani şeytanla karşılaşsan şeytan kenara çek, estağfurullah bilir, kenara çekilir artık. Ya bu kadar zıvanadan çıktılar. Ya belediyeleri, valilikleri insan kaçakçılığı için kullandılar ya. Bu kadar uçmayı kim düşünebilir?
Bak şimdi yani belediye başkanla röportaj yapmışlar, diyor ki bak 40 tane adamı şeye gönderiyor Avrupa'ya, bir dostun hatırı için yaptık diyor. Bunlar diyor Türkiye Cumhuriyeti'nin yük olacak insanlar diyor. Onları göndermiş olduk falan diyor. Yani şu açıklamaya bak, şu mevzuya bakar mısın? Bir dostun hatırına 40 kişiye birden gri pasaport alınabilecek bir ortamı nasıl oluşturuyorsun? O adamlar diyorlar ki 6 ile 8 bin arası euro arası para vermişler. 5 ile 8 bin arası, ortalama 6 bin falan diyorlar. Bu paralar kime gitti, nereye gitti? Yani adam bayağı kaçakçılığı burada oturmuş anlatıyor.
Abi AKP eliyle kaçakçılık yapıyorlar işte. Yani bunun daha ötesi yok. Ya bunu şimdi Avrupa'daki karşılığını düşün. Şimdi Alman medyası ne düşünüyor bilmiyorum ama yarın bir gün bu konu daha da büyür oralarda. Çünkü sayıyı tespit edemiyorlar şu anda. Tespitin peşindeler. Hangi belediye, kaç AKP'li belediye bunu yaptı, onun hesabını görmeye çalışıyorlar. Ya tabloya bakar mısınız ya? Devlet eliyle kaçakçılık yapıyorlar. Yani
Şimdi ne olacak bu sefer? Almanlar diyecekler ki bu gri pasaportlar şüpheli hale gelmeye başladı. Gri pasaportla gelenleri bir daha bir kontrol edelim. Ne oluyor, ne bitiyor
ya
diye.
Sadece o değil, yerlerde de aynısını yapacaklar. Sadece o değil ki ya, devlet pasaportta yolsuzluk, üçkağıtçılık yapıyorsa her alanda yapıyordur diye bakacaklar. Önüne gelen her evrağa daha şüpheli yaklaşacaklar. Ya işin Almanların nasıl baktığından ziyade ben AKP'deki kafa yapısını göstermesi aslında bunu önemli buluyorum. Ve gerçekten hani esprisine söylüyorum ama yani hani şeytan yola çıksa bunlar karşılaştıkları zaman şeytan kenara çekilir. Abi eyvallah, buyur geç abi falan senle. Çünkü artık buna dalga geçerim ben, başka ne derim yani. Belediyeler, valiliklerle işbirliği yapıp hizmet pasaportu vererek insan kaçakçılığı yapıyor ya. İktidar Partisi'nin mensupları yapıyor bunu. Ve o kadar pervasızlar ki bilerek yaptık ya, zaten bu adamlara Türkiye'ye bir katkısı yoktu. Gitsinler orada iltica etsinler diyor. Ve ben bir şeyi merak ediyorum. Ben merak ettiğim bir şey var, o da şu. Hani bu iltica edenlerin dosyalarını nasıl buluruz diye düşünüyorum bir taraftan dünden bu yana. %1 milyon iddiaya girerim. Bunlar kendilerini FETÖ'cü diye tanıtmıştır. Biz cemaatçiyiz diye iltica etmiştir. Çünkü örneğini biliyorum. Amerika'da örneğini biliyorum bunun. Yani hızlı trollerden bir tanesi gelip Amerika'da cemaatçiyim diye, mağdurum diye iltica etti burada. Aynı şeyi Avrupa'da yapmıştır bunu.
Ben tarihte böyle bir grup olmuş mudur bilmiyorum ama yapılan bunca yolsuzluğu, kanunsuzluğa, her şeye bir kulp bulma ve kendilerini haklı çıkarabilme özellikleri var. Böyle bir insanlar topluluğunda ne anlatabilirsin bilmiyorum. Ben şahsen duruyorum, ben donup kalıyorum. Her konuya mutlaka bir kulp buluyorlar. İster dini buluyor, ister hukuki buluyor, ister insani buluyor, ister propaganda yapıyor. Ama yani gözünün önünde çalsa alsa oradan oraya, ona bir kulp bulabilir yani. Cebinden parayı çekse alsa ona bir kulp bulabilir. Cebinden para düşüyordu aldım falan diyebilir.
Yani buna insanın tevil yapma yeteneği diyorlar. İnsanoğlu tevil yapma yeteneği konusunda sınır tanımaz. Yani her şeye bir tevil bulabilir, bir gerekçe bulabilir. Ya ben bu örneği zaman zaman hatırlatıyorum Metin. Bunu tekrar söyleme hatırlatayım. 17 Aralık oldu. İşte o yolsuzluk tartışmaları. O zaman ben Ankara temsilcisiyim. Sen İstanbul'dasın ve çok hararetli tartışmalar oluyor. Siyasiler, iş dünyası vesaire. Bir tane iş adamıyla sohbet ediyoruz. Bana çok tepkili hatta. İşte bu haberleri niye yapıyorsunuz falan feşmekan. Peki dedim ya, siz şunu sorayım. Bu haberler doğru mu değil mi? Bu paralar doğru değil mi dedim. Seslen kendi dinleyin. Doğru olabilir dedi. Doğru olur dedi. Ya ben de doğru olduğuna şüphem yok. Dedim. Ya dedi, bırak dedi Erdoğan'la oğlunun para sıfırlama konuşmasını. Erdoğan paraların üzerinde selfie yapsa dedi. Hatta yanında şu da olsa dedi. Uygunsuz bir şey söyledi. Hiç umurumda bile olmaz dedi. Reistir yapar geçer dedim. Şimdi yani sen dedin ya, hani bu adama ne anlatacağız? Bu adama hukuku anlatacağız. Başka yöntemi yok. Hani bu adamlar başka bir türlü yola gelmez. Ya adam ne diyor düşünebiliyor musun? Ya paraların üzerinde selfie yaparken görsem diyor. Yanında başka bir şey de olsa diyor. Yine fikrim değişmez diyor. Yapar. Reistir hakkıdır. Halife-i ruh-i zemindir. Yapar diyor. Geçerim diyor. Bu adamlar işte böyle bir tabana sahip AKP. Ve bu insanlara hukuku anlatacağız. Başka yöntemi yok. Yani yaptıklarının suç olduğunu, illegal bir iş olduğunu anlatacağız. Başka bir yöntem yok yani.
İşimiz zor zaten ama. Hukuk önemli. Kişilerin kendi düşünceleri, alışkanlıkları, yaptıkları değil de hukuk çalıştığı zaman adalet oluyor. Adalet olunca ekonomi düzeliyor. Ekonomi düzelince refah artıyor falan filan. Bütün bunlar olmayınca da işte sabahtan beri konuştuklarımız oluyor. Pekala. Ahmet Altan'ı bıraktılar, ona konuşacaktık ama epeyce
Konuşalım
de
bir
bir
5 dakika,
süre istedim.
çok hızlı bir şekilde
Peki.
bağlayalım istersen. Çünkü bu gerçekten ibretlik bir olay. Ya Ahmet Altan gibi bir isim, dünya çapında bir başarı hikayesi. Yazdıklarıyla, gazeteciliğiyle hiç tartışmaya kapalı bir konu benim açımdan o konu. Ya böyle bir isim 4,5 yıldır cezaevinde haksız hukuk üzere bir gün bile olmaması gereken bir sürecin içerisinde mağdur edilmiş bu kadar bir isim. Türkiye içerisinde mağduriyetin haddi hesabı yokken işte ahim kararı sonrasında tahliye ediliyor ve Türkiye'de bir kesim ayağa kalkıyor. Ya bu kesim Ahmet Altan'ın nasıl olur da tahliye edilir, nasıl olur da çıkarılır? Ya adam 4 sürede fazladır cezaevinde 70 küsur yaşında korona şartları içerisinde bunları yaşadı. Ve bu adamlar dönüp dolaşıp dönüyorlar ki işte Taraf Gazetesi'nde şu haberleri yaptılar. Ya Taraf Gazetesi'nde yaptığı haberleri bir kere haddiniz değil yani bu söyledikleri işte gazetecilik yapmadı falan filan. Ya bu ülkede zaten herkes gazeteciliği çok iyi biliyor. Bilmeyen bir tek gazeteciler olarak bizleriz zaten mesleğin nasıl yapılacağını biz bilmiyoruz. Ya Taraf Gazetesi'nde yok işte kumpas kurdu da falandı. Hangi haber yalandı Taraf Gazetesi'ndeki? Hangi haber yalandı? Hani Mehmet Baransu da işte yıllardır bu haberlerin faturasını ödüyor, cezasını ödüyor. Ödetiyorlar haberlerin yaptığı başarılı haberlerin cezasını ödetiyorlar. Taraf gazetesinin verdiği o mavi zeminli haberlerin hangisi yalandı? Hangisi size göre kumpastı? Hepsi delilliydi, hepsi belgeliydi. Karakol basılacakken generallerin bunu izlediğini ve oradaki çocukların hayatını kaybettiğini karakol baskınlarında Taraf gazetesinin manşetten verdiği haberler olmasaydı kim görecekti? Yani Taraf gazetesinin haberlerini tartışmak bir kere onların haddine değil. Ama şunu net olarak gördük. Bakın yani 4 küsür senedir adam mağdur ediliyor yaşına rağmen. Bomboş bir dosyanın içerisinde bir de üstelik. Hani onlar gibi böyle hani bomba kurarken ses kayıtları falan filan da yok. Bombalar şunlar bunlar da yok. Tamamen bomboş uydurup bir dosyadan sonra bunları yaşıyor. Ve adamlar ayağa kalkıyor. Nasıl olur da Ahmet Altan tahliye edilir? Ya böyle bir şey bunun üzerinden inanılmaz bir fırtına kopartıyorlar. Bu da bu hani ben laikçi bağnaz demeyeceğim ama çünkü o laiklik tartışmasının bir şeyi, farklı bir boyutu bu. Ama öyle bir bağnaz bir ekip var ki bu ekip yani hani 4 senedir 5 senedir biz isyan ediyoruz ya öğretmenlerin masum insanlar işte 12 yaşındaki Hakan için tüm sosyal medya ayağa kalktı ki hükümetin umurunda değil ya da bir takım insanların umurunda değil diye. İşte aynı çeviriyorlar Ahmet Altan için ortalığı birbirine katıyor. Ya bu yüz karası bir tartışma gerçekten yüz karası bir tartışma. Yani Taraf Gazetesi'nin haberlerini tartışmak ya Taraf Gazetesi'nin haberlerini tartışmak bir kere yani hani haddinize değil. Çünkü oradaki haberlerin hepsi ispatlanmış, delilli ve Türkiye'nin karanlık tarihiyle ilgili çok önemli aydınlatma haberleriydi onlar. Yani burada gerçekten Ahmet Altan'a yapılan linç ve şu anda işte nasıl olur tahliye edilir, ne olacaktı yani Ahmet Altan cezaevinde öldürecekler miydi? O zaman mı yüreğim soğuyacaktı? Yani bu kadar bağnazlık gerçekten ancak herhalde bir eğitimde falan olur.
Evet, maalesef. Pekala, teşekkürler. Süleyman Soylu'da şehitin evine gitmiş, orada namaz kılmış, orada bir fotoğraf çektirmiş. O da sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Bayağı bir tam karşısına geçmiş birisi fotoğraf çekmiş. Normalde namaz kılarken önünden insan geçmemesi lazım ama nasıl bir ortam olduysa artık orada.
Kıblesi kamera olmuş.
Evet, peki böyle bitirelim.
Evet.
Okuyoruz.
Evet. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere.
Evet, okyanus ötesinden bugünlük bu kadar. Bu yönetmenimiz neyi paylaştı şu anda burada?
Ha,
Ha,
Mehmet
tamam,
Emin.
az önce konuşmuştuk. Evet, o konuya geldik sonra çıkamadık. Adam ne yapsın artık, gülüp geçiyor böyle. Yazıyorlar bir şeyler.
Andromeda imamlığı. Orası neresi bilmiyorum ama güzel olmuş.
Devam. Mars'a da bir imam atasınlar, olsun oldu olacak. Pekala. Görüşmek üzere. Okyanus ötesinden bu haftalık bu kadar. Hadi hoşçakalın.